Ayrım 5.
Onların karı koca olarak bu kasabada oturmalarına nasıl izin vermedilerse buna da vermezler. Taş çatlasa durum bu. Doğru olsun olmasın. Yargılamak bana düşmez zaten. Ben yalnızca durumu göz önüne seriyorum. Bu gerçekleri ona anlatıp sorunu nasıl çözümleyebileceğimizi gösteriyorum, çıkar yol arıyorum. Yaptığım yanlışsa, yani gerçekleri göz önünde tutarak bir yol izleme konusunda ona yardım etmeye çalışmam yanlışsa, onunla birlikte kiliseye gidip rahibe sövgüler yağdırmamam, olay çıkarmasına engel olmam yanlışsa kabul. Kötü bir abiyim ben. İsteyen öyle bellesin. Ama ben ancak böyle davranmakla iyi bir abi olabileceğine inanıyorum. Şimdi beni iyi dinle. Ona döndü. Arias hiçbir şeyini satmaktan kaçınmaz. Emin. İstersen satacaktır. Çünkü biliyor ki satmazsa bir daha çarşı sergisi için gerekli malları ondan almam. Üstelik biliyor ki ben almazsam hiç kimse de almaz. Yani toprak konusunda kaygın olmasın, satar. Abi hiç durmadan konuşuyordu. Yengesi bir tören izlercesine ellerini göğsünde kavuşturmuştu. Bunca rezalete göğüs giriyorsa bu çocuklarının hatırına, evinin onuru uğrunaydı. Yüzünün nasıl bir anlam taşıması gerektiğini kararlaştıramamıştı daha ama korku ve öfke okunuyordu bu yüze. Bir de başka bir şey, ne öfkeye ne de korkuya benzeyen tanımsız bir şey. Yengesi tabutun kendi evine getirileceğinden korkuyordu anlaşılan. Konuyu bu yola sürükleyecek önerilerde bulunduğundan ötürü de kocasına öfkeleniyordu. Cabrero artık hiçbir şey duymayacak kadar yorgun olduğunu sanmıştı önceleri ama şimdi müthiş bir hüzün vardı içinde. Abine ve yengesine acıyordu. Onların dürüst, sevinçten uzak sevişme dönemleri geldi aklına. Ana babası Hermosillo'daki bir öğretmen okuluna yollamışlardı yengesini. Kızcağız döndükten sonra bir yıl kadar kasabadaki okulda öğretmenlik yapmıştı. Abi sık sık kitap ödünç alır, sözlüsünü görmeye giderken kitapları birlikte götürürdü. Eve döndüğünde takım elbiselerini, gömleklerini nasıl fırçalayıp dolabına asıyorsa kitaplarını da öyle özenle yerlerine koyardı. Sözlüsünden hiç söz etmezdi kardeşine. Ara sıra konu açıldığında herhangi bir şeyden söz ederken kullandığı ölçülü sözcükleriyle konuşurdu. Geleneğe tıpatıp uygun, eksiksiz bir düğünle evlenmişlerdi. Abinin yanında dururken yeni dikilmiş siyah takım elbisenin onun saçlarına sürdüğü gül yağının kokusunu duymuştu. Yengesinin ince dudaklarındaki kırmızı boyayı görünce nasıl şaşırmıştı. Gelinin siyah saçlarına yapma portakal çiçeklerinden bir taç oturtulmuştu. Siyah saçları omuzlarına dökülüyordu. Onun saçlarını böyle çözük ilk ve son görüşüydü. Tören sırasında ikisi de serin kanlı ve coşkusuzdu. Onlar basamaklardan inerken çağrılılar hoşnut bakışlarla birbirini süzüyor, başlarını onaylarcasına sallıyorlardı. Kirişlerine, duvarlarına kadar babalarının öfkeyle dolup taşan bu baba evinde birlikte nasıl soğuk bir düzen kurmuşlardı. Evlendikleri hafta yengesi iki kadın hizmeti getirtmiş, eşyaları atmış, Hermosillo'dayken okuduğu kitaplardan, dergilerden ya da öğretmenlerinin evini kahve içmeye gittiğinde gördüğü, benimsediği beğeniye göre evi yeni baştan düzenlemişti. Cabrero, işin bitişiyle sofranın kuruluşu arasındaki saatin tadını çıkaramıyordu artık. Eskiden sedir görevi yapan bir ranzaya kıvrılır, pülk ya da bira içer, siyah tütün sarar, bir yandan köpekle oynayarak abinin dönüşünü beklerdi o saatte. Bunları bir bir anıyordu şimdi. Babasının pişirdiği, önerine koyduğu, derin bir sessizlik içinde yiyip bitirdikleri o güzelim yemekleri de pişiremiyordu artık. Geceleri avluda oturup onun yaptığı gibi sızıncaya kadar mezkal bile içemiyordu. Yengesinin çocukları doğururken attığı çığlıklar geldi aklına. Bu çığlıklar çocuklar 2, 3 hatta 5 yaşına geldikten sonra da sürmüştü. Sanki yaşlı babanın kirişleri duvarlara silmiş öfkesi yeni bir ağız bulmuştu yengesinde. Düzeni korumakla, geceleri bir erkeğin etine değmekle alt edilemeyecek acı bir umutsuzluk yaratmıştı. Çocukların annelerinin öfkesi karşısında şaşkın kala kalan ancak aile düzeninin derinliklerinde küçük olukları kemirmeye başlayınca heyecandan seyiren yüzlerini anımsadı. Onların duvarların arkasında gizlice attıkları kahkahaları, çığlıkları duydu. Ülkünü bitirmişti. Şişeyle çörekleri yengesine uzattı. Abinin susmak bilmeyen sesini yararak "Teşekkür ederim Marta" dedi. "Tavuk çok güzeldi ama doydum, bitiremeyeceğim." Yengesi bir iki adım öne çıktı. Şişeyle çanağa uzandı. Kemikli kollarını uzatırken dilencinin tabağına bozuk para atar gibi bir hali vardı. Bu kadınla kocasına karşı müthiş bir sevecenlik duydu Cabrero. Yengesi kuş gibi çevik bir hareketle eğildi. Ansızın yanağını öptü. Sonra çanakla şişeyi alarak eski yerine sokağın ucuna çekildi. Bu öpüş bedenindeki son gücü de alıp götürmüştü. Abinin görüp görmediğini, gördüyse anlamını kavrayıp kavramadığını, yoksa anlayıp da görmezden mi geldiğini bilmiyordu. Çünkü daracık bir döngü içinde sürüp gidiyordu konuşma. Sigara, düzen, öğüt, buyruk. Ayağa kalktı. Marta'nın getirdiği temiz gömleği geçirdi sırtına. Rahibe gidiyorum ben. Boşuna. Sana anlattım o kadar. Dinlemedin mi? Dinledim. Şimdi de gidiyorum. Hiç değilse yarına kadar beklesen. Bekleyemem. Tavşan öldürür beni yarına kadar. Ne tavşanı? Tavşan da ne demek? Sıtmalı bir tavşan yedim. Bana yardım etmek istiyorsan eczaneye uğra da ilaç al. Hasta tavşan mı? Neden? Başka zaman anlatırım. Çabuk bir hap falan bul bana. İstersen kiliseye getir, istersen buraya bir yere bak. Bence fark etmez. Başını kaldırdı abi. İnanılır gibi değil. Birisi yara bere içinde kalıyor. Derken biri kalkıp ateş ediyor durup dururken. Şimdi de hasta tavşan hikayesi çıktı. Başka bir şey varsa söyle. Tanrı aşkına kimsenin yapamayacağı, dinse bile inanmayacağı bir şey daha varsa söylesene bana. Bırak çocuğu diye haykırdı karısı öfkeyle. Bıraktık bıraktık. Kimseyi dinlediği yok zaten. Tabuta yürüdü, sırıkları kavradı. Dinlenme, yemek, içki hepsi iyi gelmişti. Tabut eskisi kadar ağır değildi şimdi. Önünü görebiliyordu. O yürürken ardından taşlara çarpı çarpı ilerleyen tabutun sesi geliyor kulaklarına. Dar yoldan çıktı, kilisenin önündeki geniş düzlükte duraladı. Kilisenin tepesi birkaç gün sonraki şenlik hazırlığından ötürü tepeden tırnağa ışıklandırılmıştı. Bir hat çiziyordu ışıklar. Kısa süre yanıyor, sonra ansızın sönüveriyorlardı. Elektrikçiler iskele tırmanıyor, sönük ampullerin yerine yenilerini takıyorlardı. Rahip aşağıda durmuş, adamları buyruklar yağdırıyordu. Düzlük de baştan aşağı ışık içindeydi. Her yan ampuller asılmıştı. Çimenlerin üstüne ham kereseden kubbeler kuruluyordu. Şenliğin ne olduğunu anımsadı birden. Kilisenin koruyucu azizinin doğurtusu için bir çeşit fidye şenliğiydi bu. Halk elinde avucunda ne varsa, sebze, et, keçi, odun, hasır, deri, eşya, içki, bu tahta kulübeleri yağacaktı. Sonra hepsi satışa çıkarılacaktı. Ama daha birkaç gün vardı şenliğe. Kulübelerin çoğu tahta yığınlarıydı daha. Rahip cübbesinin eteğini kuşağına sıkıştırmış, ortalıkta dolaşıp duruyordu. Sevinçli, olağan bir sesle buyruklar yağdırıyordu işçilere. Ayin söylerken ya da din konularını tartışırken kullandığı sese hiç benzemiyordu bu ses. Ensesine düşen ak saçları, sert, meşinsi teni, çatlak sesi ve uzun adımlarıyla papazdan çok başarılı bir adamını andırıyordu. Tabutu taş bir sıranın üstüne çektikten sonra rahibin işini bitirmesini bekledi. İhtiyardan birkaç adım uzakta duruyordu. Beklediği fırsatı eline geçince "Senor El Praco" dedi. Rahip arkasına bakmadan karşılık verdi. "İşimin başımdan aşkın olduğunu görmüyor musun? Bekle bir dakika." Tahta iskelede duran adamlardan birine seslendi. "Yaviye, sağda tam tepenizde 3 tane sönük var." "Evet, evet, orası. Orada, tamam." "Senor El Praco, ben..." "Yarın neden gelmiyorsun? Şu anda başım çok kalabalık. Gece yarısına kadar da sürer." "İki günü geçti, bir daha gelemem." İhtiyar rahip döndü baktı. "Ha, sensin demek. Anlattılar." Elverişli sözcükler aradı. "Biliyorum, anlattılar." "Ben..." "Biliyorum, ne istediğinden haberim var." Sonra gözlerini alev alev yanan hacı kaldırdı. "Güzel, şimdi güzel oldu işte. Yalnız sol kol fazlaca sarkıyor. Kim duruyor orada?" "Tito, sen misin?" "Tito mu oradaki?" "Kolun eklemleri çok aşağıda kalıyor. Tito, ipi çek biraz." "Evet, evet, oluyor. Biraz daha, biraz daha. Tamam, tamam, oldu şimdi. İyi, çok güzel. Artık hiçbir kusuru yok. Sarın ipi. İyi, inebilirsiniz artık hepiniz. Güzel oldu. Geçen yılkinden daha iyi oldu." Sıraya doğru bir iki adım attı. Bir kere daha ne söyleyeceğini düşündü. "Neden geldiğini söylediler bana. Olamayacak bir şey, olamaz. İki gündür yoldayım. Yarın 3 gün oluyor." Rahip başını tabuttan yana çevirdi. "3 gün ha? Onu hemen çıkarmalısın kasabadan. Gömmek için getirdim. Olamayacağını söyledim. Babam annemle kendisi için bir parça toprak satın almıştı mezarlıktan. Abine benim için de yer var. Kendi yerime gömereyim onu." "Yapamam. Kutsal toprak orası. Ancak vaftiz edilmiş olsaydı oraya gömülmesine izin verebilirdim." "Şimdi vaftiz edin öyleyse." "Nasıl olur? Ölmüş bir kere. Ruh mu vaftiz edilir yoksa beden mi?" "Ruh tabii." "Karımın ruhu öldü mü yani?" "Ruh hiç ölmez. Bilmiyormuş gibi yapma." "İyi ya, ruhunu vaftiz edin." "Bedende olmayan bir ruh nasıl vaftiz edilir?" "Saçma. Hiç kimse ruhlara söz geçiremez. Üstelik onun ruhu burada değil artık. Mutlaka cehennemdedir." "Cehennemde olamaz." "Her neyse, bilmiyorum. Belki de Araf'tadır. Tanrı bilir orasını." "Ruhu burada olmadığına göre, vaftiz içinde ruh gerektiğine göre, bırakın da kendi yerime gömeyim onu." "Önce vaftiz edilmesi gerek. Kaç kere söyledim?" "Evet, ama vaftiz edilen şeyin ruh olduğunu söylediniz. Peki ruhun başına gelecekle aldırmıyorum ben. Yalnızca bedenin gömülmesini istiyorum. Onu mezara sokabilmek için vaftiz mutlaka gerekliyse neden bedenini vaftiz etmiyorsunuz?" "Anlatamıyorum galiba," dedi rahip. "Kurala göre ruhun bedendeyken, bedenin de ruh içindeyken vaftiz edilmesi şart. Şimdi ikisi birbirinden ayrı durumda. İkisini de vaftiz edemem yani. Nedenini bilmiyorum. Yalnız kural bu. Ben rahibim. Kuralları bilirim. Kurallara uygun davranırım. Öyleyse ben de babamın benim için aldığı yeri, çitin dışında Amerikalıların yanı başında iki ufacık yerle takas ederim. Amerikalılar protestandırlar gerçi ama vaftizliydiler. Öyleyse vaftizli olmayan Kızılderililer için özel bir yer açın. Sonra ne olacak? Merkeplerle köpekler, keçiler için, bütün canlılar için ayrı yerler mi açacağız? O hayvan değildi. Tabii değildi. Sözcükleri yanlış kullandım. Bunu demek istememiştim. İhtiyar rahip hacın saçtığı ışığın içinde gidip geliyordu. Bu ara çok dertliyim, sıkıntı içindeyim. Kimseyle konuşamam gerekir aslında. Şenlik var, sürüyle iş. Hepsi de benim elime bakıyor, anlıyorsun değil mi? Karşılık vermedi, başını bile sallamadı. Rahip tabutun durduğu sıraya çöktü. Neden kokmuyor acaba? Kendi elimle yıkadım onu, giydirdim, yeni pabuçlarını geçirdim ayağını. Ne çaba, diyerek iç çekti ihtiyar. Sonra dağdan indirdin onu, 2 günde, neredeyse 3 gün oluyor, inanılır gibi değil. İşçiler birbirleriyle şakalaşarak tahta iskeleden aşağı indiler. Sonuncu işçi de indikten sonra hacın dibindeki taşlığa diz çöküp gereçlerini toplamaya, bağırışıp kahkahalar atmaya başladılar. Gece onların sesiyle doldu. Onunla ne zamandır birlikteydin, diye sordu ihtiyar rahip tatlı bir sesle. 2 yıldır. İnanılır gibi değil, yaralanmışsın duyduğuma göre, ayaklarının derisi de yüzülmüş. O kadar kötü sayılmaz durumum. İnanılır gibi değil, bütün bunlar 2 yıl için. Belki 2 yıldan biraz fazladır. 2 yıldan 5-6 hafta fazla. Dağdan inmen bile 2 gün sürmüş duyduğuma göre. 2 gün evet. Onu buraya getirmek neden bu kadar önemliydi? Düğün burada atılacak çünkü. Baştan beri bunu düşünmüştüm. Onun için de benim için de düğün burada atılacak. Yoksa neden taşıyayım? İnanılır gibi değil. İşçiler gereçlerini toplamışlardı. Biri bir düğmeye bastı. Her yan karanlığa gömülü. Onu gömemezsem ne yapacağım? Gelirken ihtiyar rahibi zorlamayı, gerekirse kamasını çekip tehdit etmeyi aklına koymuştu. Yüzünde umutsuzluk aktığını biliyordu. Bu da güvenilir bir silahtı. Yanılmamıştı da. Daha ilk karşılaştıklarında rahibin sözlerinden, ha sensin demek, anlattılar. İhtiyarın kendisinden korktuğunu hiç değilse ikirciklendiğini anlamıştı. 2 yıl önce onun gizem ve etki simgeleriyle donanmış odasında karşılaştıklarında, bir Kızılderili kızla evleneceğini söylerken nasıl korktuysa, rahip de şimdi kendisinden öyle korkuyordu. Korkmasaydı, çocuklarla ya da yoksullarla konuştuğu gibi konuşacaktı onunla. Yoksullara aralarında yaş ayrımı gözetmeksizin çocuklara davrandığı gibi davranırdı zaten. Oysa akıl erdiremediği bir durumun içinde bulmuştu kendini. Rahibin korktuğu ya da korkar göründüğü şeyin ne olduğunu sezebiliyordu yüreğinin derinliğinde ama korkmuyordu. Bir çeşit sevecenlik, acıma duyuyordu ihtiyar rahibe karşı. Korku değil, şenliğe hazırlanırken bahar ekimine çıkmış bir çiftçi yandırıyordu. Yardımcılarına kuşkuyla bakıyor, bu işin altından ancak kendisinin kalkabileceğini güvenmesine karşın içi bir türlü rahat edemiyor, felaketten kaçınmaya çalışıyor, bu arada felaketin kaçınılmaz olduğunu kesinlikle biliyordu. Yeryüzüne söz geçiren o güçlü kilise ise tellerden sarkan eski püskü ampullerden, hurda kestelerden, çimenlerin üstüne gelişi güzel atılmış soluk armalardan başka neydi ki? Üzüntü duymuyordu, evet, acıyordu yalnızca. Gülmek geldi içinden. Aynı soruyu rahibi bir kere daha sorarken neredeyse gülecekti. Peki şimdi ben ölü karımı ne yapayım Senor El Paraco? Geri götür. Seviştiğiniz şu... İhtiyar bezgin bir hareketle uzakları gösterdi. Şu vahşi çöle aittir o. Kalktı. Şimdi akşam yemeğimi yemem gerek. Aşçı, bol biberli, etli, beyaz soğanlı bir lapa hazırlıyor. Kırmızı şarap içeceğim. Yemeğimi paylaşmak ister miydin? Aç değilim, teşekkür ederim. Haydi abinin evine git de dinlen. Abin sana nasıl yardım edeceğini bilir. Uzun bir süre karanlıkta tek başına oturdu. Taş döşeli yollardan geçen araba seslerini, atları kamçılayan arabacıların haykırışlarını teneke bir sokak bandosundan çıkan bozuk ezgileri, uzaktan gelen kadın gülüşlerini duydu. Kendisinin açtığı küçük yaranın üstünü hızla kapıyordu kasabanın eti. Bu seslerin bir parçası olduğu yıllar geldi aklına. Onlara katılmak istemedi. İçmek, türkü söylemek, sokakları arşınlamak. Bambaşkaydı şimdi. Bedenine neredeyse acı veren bir dikkatle kulak kesilmişti. Taş sıranın üstüne oturmuş, bir ayağı yerdeki tabutun yanında eski yaşamının seslerini dinlemeye koyuldu. Gece kuşları tepesinden tiz çığlıklar atarak geçiyorlardı. Her şey eskisi gibiydi. Şu anda bedenindeki acıları ayrı ayrı duyabiliyordu. Duyular birbirine iyice karışmıştı. Acı, ses ve koku. Hepsine açıktı şimdi. Engeller bir bir kalkmıştı ortadan. Gece, usta bir kadının okşayışlarıyla değiyordu bedenine. Yumuşacık, ufak ufak öpüşlerle ve kalçalarının ağır dönüşleriyle toy delikanlının çektiği seti yıkıveriyordu. Öbür bacağını da kaldırdı sıranın üstüne, başını sağlam koluna dayadı. Uyandığında gece kuşları yok olmuştu. Bir gitar duydu, bir kadının çığırtkan haykırışı. Taşların üstünden hızla seken bir atın nal sesleri. Havanın serinliğiyle ürperdi. Acaba tavşanın bulaştırdığı sıtmayı yenmiş miydi? Çünkü yenmemiş olsa havanın serinliğini duyamazdı böylesine. Bir süre oturdu. Ceset ayaklarının dibindeydi. Onu buraya getirmek için yola çıkmıştı. Getirmişti de. Şuradaydı işte. Gel gelelim bir çözüme varamamıştı. Kutsanmış bir mezarda, toprakta olmalı çözüm diye düşünmeye çalıştı. Karısının öldüğünü anladığı andan bu yana kafasını bu düşünce kurcalamamış mıydı? Gittikçe büyüyen dolunayın yumuşak, mavimsi ışığında mezarların arasından yürüdü. Ay da bu yolculuğu sırasında kendi usul ölümünün ardına düşmüştü. Yumuşak ışıkta, renkli camdan, içeri yapma ya da gerçek çiçeklerle dolu vazolar alıyordu gözünü. Biraz ötede bir çocuğun mezarı vardı. Rengi kaçmış, eski püskü bebeği öylesine çamura bulanmıştı ki, ölü bir çiçeği andırıyordu. Öbür mezarların başında üstlerine yazıtlar kazılı mermer taşlar duruyordu. Okumak gereğini duymadı bunları. Hepsini ezbere biliyordu. Daha küçücükken annesinin mezarının başında oturmaya gittiği, kendisine analık eden kadının yüreğinde bir takım kıpırtılar uyandırmasını beklediği yıllarda okumuştu bunları. Bir şey almıştı ama. Taş, çimler, her zaman taze tutulan çiçekler ve kahverengi toprak ona kendi imgeleri dışında bir şey vermemişlerdi ki. Yine oradaydı işte. Çok çabuk gelmişti. Eskiden yol daha uzun sürerdi diye geçirirdi içinden. Girişteki paslı kapılardan mezarlığa, annesinin mezarının olduğu yere kadar en az 15 dakika yürürdü. Hem daha çok mezar vardı o zaman. Neredeydi o mezarlar? Evet, bütün bütüne yok olmamışlardı ama bir örnekleşmişlerdi. Kabarık toprak aynı düzey inmiş, taşlar toprağa aynı ölçüde gömülmüş, tahtalar çatlamış, boyaları aşınmıştı. En sevdiği mezarı aradı. Pembe mermerden çok güzel bir kemeri olan, demir işçiyi dantel ayağını tutan bir mezardı bu. Kemerin üstünde şu sözcükler okunuyordu. Josefa Quiroz de Ruiz, Alejandro Ruiz'in sevgili karısı. Burada meleklerle uyuyor. Alejandro Ruiz'in kim olduğunu öğrenememişti. Babası da tanımıyordu. Kasabada kimse anımsamıyordu onu. O incecik demir parmaklık paslanmıştı artık. Kırılmıştı. Yer yer dökülmüştü. Mermer eski gibi güzeldi. Yalnız kirliydi. Cila yüzü görmemişti. Kapıya kum yığılmıştı tepeleme. Ölülerin evreninde her şey aynıydı. Bu aşkların sonları, başları birdi. İnanılır gibi değil. Ama hiç değilse bitmişlerdi, sona ermişlerdi. Hangi mezara baksan bu hayat bitmiş diyebilirdin. Nasıl geçtiği bilinmiyor gerçi ama art bitmiş. Kendi adına da başkalarının gözünde sona ermiş. Jose Quiroz de Ruiz bitmişti. Babasının yanı başında yatan kadın bitmişti. Son, her yerde aynıydı. Ölülerin ortasında abiyle yengesini çeşme başında gördüğü an içini kaplayan hüznü duydu. İnanılır gibi değil, olacak şey değil. Annesinin mezarına da bakmadı. Amber saksısı, yapma leylaklar, kumla güneşle aşınmış taş, babasınınkine de. Babasının yanında ayrılmış toprak parçasına, iki gündür varmak için neleri göze aldığı mezara da bakmadı. Öyle ufaktı ki. Alana döndüğünde kasabalıların çoğu uykudaydı. Tabutu çeşmeyi çevreleyen alana bıraktıktan sonra yüzünü, göğsünü, sırtını iyice yıkadı. Omzundaki sargıyı çözüp yarayı yıkamadı. Bir daha böyle saramazdı. Acı da azalmıştı. Sargının üstüne biraz su serptikten sonra geri kalan yerlerini de yıkadı. Çeşmenin taşına ilişti, sandaletlerini çıkarıp suya daldırdı ayaklarını. Alanı aydınlatan loş ışıkta bile suyun kirle kan karışımı bir renk aldığını seçebiliyordu. Önemi yoktu. Yapılacak şey değildi ama kimseye fazla bir zarar olmazdı. Sabaha kadar akıntı, halkın ortaklaşa kullandığı suyu onun bu gece karıştırdığı pisliği silip süpürürdü nasılsa. Sabaha kadar böyle ansızın ortaya çıkışının, kan içinde, bitkin, cesetten ayrı düşünülemeyecek bir halde, doğurduğu şaşkınlıkla dedikoduya karışıp silinecek, her gün yeni baştan anlatıldığında etkisi gitgide azalacaktı. Yarın sabah ne de olacaktı ki, yeni günle birlikte? Yarını izleyen günlerde, cesedi nereye götürebilirdi? Sonun başlangıca benzemesi gerektiğini kavramıştı artık. Bu insanlarla birlikte yaşarken, onların sağlar ve ölüler arasındaki ayrımları ve benzerlikleri pekiştiren törenlerine katılırken, birdenbire bütün bunların dışında başlayan bu sevginin sonu da, eğer son diye bir şey varsa, ayrıca son kavramına karşı koyacak gücü mü kalmıştı? Bu bildik, güvenli hayatın dışında olmalıydı. Sevdiği kızla evlenmek, yeşil gölgeli 2 yıl boyunca onu sevmek, başka hiç kimseye gereksinme duymamak kolaydı belki. Gel gelelim bunlara tek başına son vermek hiç de kolay değildi. Çok dardı o mezar. İki gündür. Ne iki günü? Biraz sonra gece yarısı olacağına göre üç gündür. Bir çözüme varabilmek için yeterli saydığı, daha doğrusu kendini yeterli saymaya kandırmaya çalıştığı o tören. O toprak parçası ne kadar çıktı ki? Kendisi ne kadar çıktı ki? Gücü ne kadar kısıtlıydı? İstediği ilaç gelmemişti. Belki de abiyi, hapları, şurup mu toz mu her neyse eve götürmüş, böylelikle onu eve çekeceğini ummuştu. Ama gitmeyecekti. Onlara ağırlık olduğunun farkındaydı. Abi eve gitmesini kasabalara karşı alnı açık kalabilmek için istiyordu. Bakın diyecekti. Kardeşim nasıl acı çekiyor zavallı. Karısı öldü. Kendisi hasta. Durumu hiç de iyi değil. Benden başka kim ilgilenir onunla? Karımla ben onun uğruna ne gerekirse yapmaya hazırız. Abi bu sözleri mutlaka söylemek zorundaydı. Kendisi de ona böyle bir fırsat vermek istemiyordu gerçekten. Yalnız eve gidemezdi. Gitmesi abi için daha da kötü olacaktı. Onun gözü de baştan beri yüktü zaten. Abinin suçu yoktu bunda. Babaları öldüğünde kendisi o 2 yaşındaydı. Abi ise 17. Bütün sorumluluğu o yüklenmek zorunda kalmıştı ve o günden bu yana kendisine bağımlı olan şeylerle kendisinin bağımlı oldukları dışında hiçbir şeyi kavrayamaz duruma gelmişti. Belki babaları ölmeden önce de böyleydi abi. Tam tamına bilemiyordu. Bildiği tek şey varsa çiftlik işleriyle ev işlerini büyük bir başarıyla düzene sokmuş, ikisi için yeni bir ev kurmuştu. Babalarının 5 ayrı direk altına gömdüğü 5 tütün tenekesinde bıraktığı mirasla akıllıca bir yatırıma girmişti.